Ayrım 6.
Hera Zeus'un sevgilisi olsa bu peridir diye düşündü. Sonra dilden dile dolaşan haksızlığını kullanarak onu cezalandırdı. Eko konuşamayacaktı artık. Kendinden önce kim konuştuysa onun son kelimesini tekrarlayacaktı. İlk kelimeleri söyleyemeyeceksin diye buyurdu Hera. Eko'ya zor geldi bu. Narkisos'u seviyordu. Hep onun arkasından gidiyor, peşinde dolaşıyor. Ama ağzını açıp da tek bir kelime söyleyemiyordu. Bir gün bir fırsat geçti eline. Narkisos arkadaşlarına, "Kimse var mı burada?" diye seslendiğinde son kelimeyi sevinçle tekrarladı. "Burada, burada." Ağaçların arkasında duruyordu. Narkisos göremedi onu. "Gel," diye bağırdı. Eko'nun düşlerine giren kelimeydi bu. "Gel," dedi ve kollarını açarak ağaçların arasından çıktı. Naipe'yi görünce pek şaşırdı Narkisos, kaçıp gitti. Yüreğinden yaraladığı kızlardan biri bir gün tanrılara yakararak Narkisos'un cezalandırılmasını istedi. Yüce tanrılar, "Başkalarını sevmeyen kendini sevsin," dediler ve katı yürekli delikanlının cezalandırılması işini adı haklı öfke anlamına gelen tanrıça Nemesis'e bıraktılar. Nemesis'in görevini yerine getirmesi uzun sürmedi. Narkisos susayıp da duru bir pınara eğilince suda kendi yüzünü gördü. "Başkaları benim yüzümden ne acılar çekmiş, şimdi anlıyorum," dedi. "Kendime karşı olan sevgimle yanıyorum ben. Suda yansıyan bu güzelliğe nasıl erişebilirim? O güzelliği bırakamam da, yalnız ölüm kurtarır beni." Böylece su kıyısında eriyip gitti Narkisos. Canı ölüler ırmağını geçerken suya eğildi. Son bir kere baktı yüzüne. Naipe'ler Narkisos kadar katı yürekli değillerdi. Ölü gövdesini aradılar onun. Gömeceklerdi, bulamadılar. Eridiği yerde güzel yepyeni bir çiçek açmıştı. Sevdiklerinin adıyla adlandırdılar onu. Narkisos dediler. Eko'ya gelince Narkisos kendinden kaçalı beri mağaralara çekilmişti. Dağlarda tek başına yaşıyordu. Hala da oralardadır. Kim yüksek sesle bir şey söylese son kelimeyi tekrarlar. Bir başka çiçek öyküsü de Hyakintos'un sümbül öyküsüdür. Hyakintos, Apollon'un en iyi arkadaşlarından biriydi. Sessiz gece boyunca süren Hyakintos şenliğinde öldü. Apollon'la yaptığı yarışmada disk atmada yarışıyorlardı. Tanrı'nın hızla fırlattığı disk yolunu şaşırdı ve gelip Hyakintos'un alnına çarptı. Apollon çok üzüldü buna. Koşarak geldi, kucağına aldı Hyakintos'u. Delikanlının boynu kırık bir çiçek sapı gibi arkaya düşmüş, akan kan çimenleri alaboyamıştı. Apollon yere bıraktı onu, yanına diz çökerek "Senin yerine ben ölseydim," diye ağladı. O anda çimenler yeşil oluverdi, yeniden Hyakintos'un öldüğü yerde eşsiz bir çiçek açtı. Bir başka öyküde Hyakintos'un ölümüne Zephyros'un sebep olduğu anlatılır. Zephyros da sevimli delikanlıdan hoşlanıyordu. Onun kendisini değil de Tanrı Apollon'u sevdiğini görünce pek öfkelendi. Yarışmaya gelip hızla eserek diskin yolunu değiştirdi. Hyakintos'u öldürdü. Bu ölümler dirilmeler arasında en ünlüsü Adonis'in öyküsüdür. Her yıl Adonis'in çiçeği toprağı örtünce Yunan kızları sevinirler, şenlikler düzenlerlerdi. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, Adonis'in doğumunu görmüş, bu sevimli bebeğe tutuluvermişti. Büyüyünce Adonis kendinin olsun istedi. Bebeği kaçırarak yer altına götürdü. Persephone'ye bıraktı. Ama Persephone de hoşlandı Adonis'ten. Onu geri vermek istemedi. İki tanrıça arasındaki anlaşmazlığa Zeus yargıçlık etti ve Adonis'in yarım yıl Persephone'de, yarım yılda Afrodit'te kalmasına karar verdi. Delikanlı ilkbahar ve yazı aşk tanrıçasının güzü ve kışı da ölüler kraliçesinin yanında geçirecekti. Afrodit sevgilisine çok düşkündü. Onu ava götürür, yanından ayrılmazdı. Tehlikelere karşı korurdu onu. Ama bir gün yanında değilken bir yaban domuzuyla karşılaştı Adonis. Mızrağını fırlattı, hayvanı yaraladı. Canı yanan domuz Adonis'in üstüne saldırarak onu öldürdü. Göklerde dolaşan aşk tanrıçası sevgilisinin iniltisini duyunca hemen yeryüzüne indi. Adonis'in beyaz derisini kızıl kanlar kaplamıştı. Onun üstüne eğildi Afrodit. Dudaklarından öptü. Adonis farkına bile varmadı bunun. Artık ölü gövdenin kendisini duyamayacağını biliyordu Afrodit. ama yine de ona seslenmeden edemedi. Bir tanrıçayım ben, arkandan gelemem. Bir kere daha öp beni, uzun uzun öp. Dudaklarımla çekeyim içindeki canı, bütün sevgini içeyim. Dağların hepsi sesleniyordu, ağaçların hepsi. Yazıklar, yazıklar oldu Adonis'e, öldü. Eko da seslendi, yazıklar, yazıklar oldu Adonis'e. Sevenlerin hepsi, musaların hepsi üzüldü. Dövündü, yakındı, ağladı bu ölüme. Ama yeraltının karanlığında Adonis bu yakınmaları duymuyordu bile. Kanının damladığı yerde büyüyüveren kırmızı çiçeği de görmüyordu. İkinci bölüm. Aşk ve serüven öyküleri. 5. Eros ile Psyche. Bu öykü İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan Latin yazarı Apelius tarafından anlatılmıştır. Bu yüzden Afrodit'in adı Venüs, Eros'un adı da Cupido olarak geçmektedir. Çok eskiden bir kralla 3 kızı vardı. Kızların hepsi güzeldi. Güzeldi ya, en küçükleri Psyche'nin eşi yeryüzünde yoktu. Bazıları tanrıçaların, hatta Afrodit'in bile onun yanında sönük kaldığını söylerlerdi. Psyche'nin adı ölümler arasında olduğu kadar ölümsüzler arasında da yayılmıştı. Dünyanın her tarafından onu görmek, ona sunular sunmak için insanlar gidiyordu kralın sarayına. Bu en çok Afrodit'e kızdırıyordu. Tapınakları boşalmış, kentleri ıssızlaşmış, bir zamanlar ateşlerin yandığı yerleri soğuk küller kaplamıştı. Halk yüz çevirmişti tanrıçadan. Afrodit, Psyche'yi cezalandırmak için bir yol düşündü. Oğlu Eros'u çağırdı yanına. "Gücünü kullan," dedi. "Ünlü oklarından birini Psyche'nin yüreğine sapla. Dünyanın en iğrenç, en çirkin yaratığına tutulsun." Bunları söylerken bir şeyi unutmuştu aşk tanrıçası. Oğlunun da Psyche'ye tutulabileceğini. Eros güzel kızın yüzüne bakar bakmaz ancak kendi oklarını yaratabileceği bir ateşin yüreğini sardığını duydu. Bir şey demedi annesine, sevgisini anlatmadı. Afrodit dileğinin yerine getirildiğini sanarak rahatladı. Bir süre geçti, Psyche kimseye tutulmuyordu. Değil iğrenç bir yaratık, çirkince bir insanoğluna bile gönlünü kaptırmıyordu. Ablalarının ikisi de evlendi. Psyche'yi kimseler istemedi, herkes onun güzelliğinin eşsiz olduğunu söylüyor... Ama evlenmeye gelince bir başkasıyla evleniyordu. Psyche'nin annesiyle babası sonunda Apollon'un tapınağına gidip bakıcıdan bilgi aldılar. Korkunç şeyler söyledi Apollon. Eros gidip derdini Tanrı'ya anlatmıştı. Psyche'ye kara elbiseler giydirilmesini, kayalıklı bir tepeye tek başına bırakılmasını, kanatlı çirkin bir yılanın gelerek onu kendisine karı olarak alacağını bildirdi. Bütün saray yaslara büründü ama Tanrıların sözünden çıkılır mıydı hiç? Kara elbiseler giydirdiler Psyche'ye. Onu tepeye götürdüler. Güzel kız cesaretini yitirmemişti. "Daha önce ağlasaydınız," dedi. "Bu kadar güzel olmama ağlasaydınız. Biliyordum, ölümsüzler güzelliğimi nasıl olsa çekemeyecekti. Hadi gidin artık, sonumun geldiğine seviniyorum." Annesiyle babası üzüntüyle saraya döndüler. Günlerini ağlayıp sızlamakla geçirdiler. Karanlık tepede otururken tatlı bir rüzgar başladı. Zephyros'tu bu. Ağlayan, titreyen Psyche'yi havaya kaldırdı. İnce soluğuyla uzaklara, çiçeklerin, çimenlerin kapladığı bir çayıra taşıdı onu. O kadar sessiz, o kadar sevimli, rahat bir yerdi ki çayır, Psyche'yi uyku bastırdı. Uyandığı zaman bir sarayın yanında buldu kendini. Altın sütunlarla, gümüş duvarlarla yapılmış bir saraydı. Psyche tam eşikten girerken bir ses duydu. "Korkma, gir, burası senin sarayındır." İçeri girdi Psyche. Yıkandı, temizlendi. Çeşit çeşit yemeğin, çiçeğin süslediği masaya oturdu. "Biz senin uşaklarınız," dedi ses. "Ne istersen yapacağız." Yemek yerken akşama kocasının da kendisiyle birlikte olacağını biliyordu Psyche. Öyle oldu. Yatağına çekilince birinin gelip yanına uzandığını, kulağına tatlı tatlı fısıldadığını duydu. Kocasını görmedi ama korkunç, çirkin bir canavar olmadığı besbelliydi onun. Günler böylece geçiyordu. Gündüzleri tek başına oturan, kocasını hiç görmeden yaşayan Psyche mutluluk içindeydi. Bir gece kocası, "Kardeşlerin senin bırakıldığın tepeye tırmanıyorlar," dedi. "Onları görmemelisin, onlarla konuşmamalısın. Yoksa başımıza büyük bir kötülük gelir, ayrılmak zorunda kalırız." Psyche kardeşlerini görmeyeceğine dair söz verdi kocasına ama ertesi gününü de ağlamakla geçirdi. Akşam oldu, kocası yine geldi. Karısının üzgün olduğunu anlamıştı. Peki dedi, kardeşlerini buraya göndereceğim ama onların dediklerini yapma. Ertesi sabah Spiros, Psyche'nin kardeşlerini saraya getirdi. Üç kardeş sevinç içinde kucaklaşıp mutluluk yaşları döktüler. Ablalarına büyük bir şölen verdi Psyche. Eşsiz ezgiler dinletti. Onun zenginliğini gören iki kardeşin yüreklerini bir ateş, bir kıskançlık kapladı. Kocasının kim olduğunu sordular ona. Yakışıklı bir delikanlı dedi Psyche. Şimdi avda, sonra ablalarının avuçlarını altınla, değerli taşlarla doldurarak Zephyros'u çağırdı. Onları yine tepeye götürmesini söyledi. O gece kocasına yine yalvardı Psyche, kardeşlerini görmek istediğini söyledi. Onların söyleyeceği şeyi yapmamaya söz verirsen görürsün dedi kocası. Psyche söz verdi. Böylece üç kardeş zaman zaman buluştular. Kötü yürekli ablalar Psyche'ye kocasının kanatlı bir yılan olduğunu, bir gün kendisini yiyeceğini söylediler. Bir kuşku kapladı Psyche'nin içini. Kocası çirkin birine benzemiyordu. Benzemiyordu ya, neden karısının kendisini görmesine izin vermiyordu? Gündüzleri neden kaçıyordu kendinden? Bu işin içinde bir şey vardı mutlaka. Karar verdi, kocasını görecekti. Ablaları ona akıl verdiler. Geceleyin yatağının yanına bir lambayla bir bıçak saklarsın dediler. Önce lambayı yakarsın, sonra da ışıktan yararlanarak bıçağı kocanın yüzüne saplarsın. Sakın çekineyim deme, biz buralarda olacağız, birlikte kaçarız. Akşama kadar Psyche düşündü durdu. Sonunda öldürmeden önce kocasının yüzünü görmeye karar verdi. Geceleyin kocası uyuyunca usulca kalktı, sakladığı lambayı yakarak yatağın üstüne tuttu. Karşısında yeryüzünün en yakışıklı delikanlısı duruyordu. Böylesi belki göklerde ölümsüzler arasında bile bulunamazdı. Eli titredi Psyche'nin. Kocasını öldüremeyecekti. O anda lambadan sıçrayan bir damla yağ delikanlının omuzuna düştü. Delikanlı hemen fırladı yataktan, tek kelime bile söylemeden kaçıp gitti. Psyche de kocasının arkasından dışarıya fırladı. Bir ses geldi kulağına. Güvenin olmadığı yerde aşk yaşayamaz. Aşk tanrısı diye düşündü Psyche. Demek benim kocam aşk tanrısı Eros'un ta kendisiymiş. Ne yaptım ben? Ama her yeri dolaşır kocamı ararım. Ömrümün sonuna kadar ararım onu. Bulur konuşurum. Belki beni bağışlar. Böyle düşünerek dünyayı dolaşmaya başladı. Kocasını nerede bulabileceğini bilmiyordu. Umutsuzluk içinde her yeri arıyor, herkese Eros'un nerede olduğunu soruyordu. Sonunda tanrılara yakarmaya, onlardan yardım dilemeye karar verdi. Ama tanrıların hiçbiri Afrodit'in öfkesini üstüne çekmeye yanaşmıyor, Psyche'ye yardım etmiyordu. Psyche de baktı başka çare yok, Afrodit'i bulmaya karar verdi. Zaten aşk tanrısı da büyük bir öfkeye kapılmış, onu arıyordu. Psyche Afrodit'in yanına çıkınca aşk tanrısı alayla güldü. ''Yeni bir koca mı arıyorsun kendine?'' diye sordu. Eski kocan yanık yarasından neredeyse ölecekti. Şimdi ağır hasta yatıyor. Sizin yanınızda çalışmak, sevginizi kazanmak istiyorum dedi Psyche. Kim bilir belki bir gün kocasına kavuşurdu. Sana vereceğim işleri yapacaksın öyleyse dedi Afrodit. Onun önüne koca bir yığın buğday, arpa gibi çeşitli tahıl koydu. Bunları akşama kadar ayıracaksın. Her çeşidi bir köşeye yığacaksın. Psyche umutsuzluk içinde kala kaldı. Akşama kadar nasıl bitirebilirdi bu işi? Ağlamaya başladı. Birden ayaklarının dibinden gelen bir ses duydu. Bir karıncanın sesiydi bu. Üzülmemesini, arkadaşlarını çağırıp Afrodit'in buyurduğu işi yapacağını söylüyordu. Kısa bir süre sonra binlerce karınca geldi, akşama kalmadan işi bitirdi. Afrodit çok şaşırdı. Psyche'ye kuru bir ekmek parçası verdi, yerde yatıp uyumasını söyledi. Böylece belki güzelliği de kaybolur diye düşünüyordu. Ertesi sabah yanına çağırdı Psyche'yi. Şu gördüğün ırmağın kıyısına gidersin dedi. Her gün altın poslu koyunlar geçer oradan. Altın tüylerinden biraz koparır, akşama bana getirirsin. Irmak kıyısına varınca yine ağlamaya başladı Psyche. Koyunların yanlarına yaklaşılamayacak kadar tehlikeli olduklarını biliyordu. Üzülme güzel kız diye bir ses duydu. Kıyıdaki sazlardan biriydi konuşan. Sen az ileri git, rahat rahat otur. Biz sana altın tüy toplarız. Altın poslu koyunlar ırmak kıyısından geçerken keskin sazlar uzanıp altın tüyler kopardılar. Akşam olunca da Psyche Afrodit'e sundu tüyleri. Sabahleyin Afrodit yine çağırdı Psyche'yi. Karşıda gördüğün çağlayan kara ırmak Styx'in kaynağıdır. Oraya gidip bir tas su getireceksin bana. Çağlayanın yanına yaklaşamıyordu. Sivri kayaları aşsa aşsa bir kartal aşabilirdi ancak. Zaten Psyche'nin yardımına koşan da bir kartal oldu. Tası gagasına sıkıştırıp kara suyla doldurdu. Afrodit'in buyurduğu işlerin sonu gelmiyordu. Yer altına Persephone'nin yanına gidip bir kutu güzellik getirmesini söyledi Psyche'ye. Psyche kendisini Afrodit'in gönderdiğini söyleyecekti Persephone'ye. Persephone de kendi güzelliğinin birazını kutuya koyup aşk tanrıçasına gönderecekti. Yolda bir kuleye rastladı Psyche. Kulede ne yapılması gerektiğini bir bir anlattı. Persephone güzelliğinin birazını kutuya koyup Psyche'ye verdi. Afrodit'in yanına dönerken bir tutku sardı Psyche'nin içini. Kutuyu açıp güzelliğin birazını kendine almak istedi. Bu amaçla kutuyu açtı. Ama bomboştu kutunun içi. Psyche'nin ansızın uykusu geldi. Bu arada Eros, annesinin kendini kapattığı odanın penceresinden kaçmış, karısını aramaya koyulmuştu. Psyche'yi uyur bulunca öyle sevindi ki, hemen uykuyu yine kutuya koydu. Karısını kucaklayarak doğru Zeus'un yanına çıktı. Psyche ile evlenmek istediğini söyledi. ''Bana ne oyunlar oynadın Eros?'' dedi Zeus. ''Senin yüzünden az mı gülünç oldum? Ama seni Psyche ile evlendireceğim. Değil Afrodit, bütün ölümsüzler birleşseler engel olamayacaklar buna.'' Sonra tanrıları toplayarak Eros ile Psyche'nin evlendiklerini bildirdi. Psyche'ye de ambrosya yedirerek onu ölümsüz kıldı. Gelini ölümsüz olunca pek bir şey diyemedi Afrodit. Zaten böylece Psyche yeryüzünden çekilebilecek, insanlar tarafından bilinip aranmayacaktı. Bu serüven de mutlu bir sonuçla bitti. Aşk ve ruh, Psyche'nin adı bu anlama gelir. Birbirini bulmuştu. Bu birlikte hiç bozulamayacaktı. 6. 8 Aşk Öyküsü. Priamus ile Tisbe. Bu öyküye yalnız Ovidius'ta rastlanır. Zaten Latin şairinin kişiliği de apaçık belli olmaktadır burada. Sağlam bir anlatım, süslü püslü birkaç cümle. Bu arada aşk üstüne kısacık bir deneme. Bir zamanlar kara dut ağacının yemişleri kar gibi beyazdı. O dutlar nasıl oldu da ansızın renk değiştirdi bilir misiniz? Garip, garip olduğu kadar da üzücü bir öyküdür bu. Gencecik iki sevgilinin ölümünü anlatır. Doğu ülkelerinin en güzel kızı Tisbe ile en yakışıklı delikanlısı Priamus. Semiramis'in ülkesi Babilon'da yaşarlardı. Evleri birbirine öylesine yakındı ki birinin duvarı aynı zamanda ötekinin de duvarıydı. Komşulukları zamanla aşka çevrildi. Evlenmek istediler. Anneleri babaları bırakmadı. Ama aşk yasak tanır mı hiç? Alevi ne kadar örtülse ateşi o kadar yakıcı olur. Tutuşan yürekler soğur mu bir daha? Priamus ile Tisbe'nin evlerini ayıran duvarda ufacık bir delik vardı. İki sevgili geceleri o delikten konuşabiliyorlardı. Karanlıkta dudaklarını deliğe dayıyor, bir yandan öteki yana öpücükler gönderiyorlardı. Sabaha kadar, şafak yıldızları söndürüp de günün ilk ışıkları çimenlerdeki çiği kurutuncaya kadar, birbirlerine aşklarını fısıldıyorlardı. Sonunda artık bu duruma dayanamaz oldular. Bir gece kaçmaya karar verdiler. Ninos'un mezarı yanındaki bir dut ağacının altında buluşacaklardı. O gün içleri içlerine sığmadı. Güneş batıp da karanlık çökünce Tisbe evden sıvıştı, mezara geldi. Priamus ortalarda yoktu. Genç kız sevgilisini beklerken ansızın bir kükreme duydu. Arkasına bakınca ay ışığında bir dişi aslanın durduğunu gördü. Karnını yeni doyurmuştu aslan. Ağzı kanlıydı. Besbelli mezarın yanındaki kaynaktan su içmeye geliyordu. Öyle korktu ki Tisbe hemen kaçtı ama kaçarken de sırtındaki örtüyü düşürdü. Aslan geldi örtüyü parçaladı, sonra dönüp ormana gitti. Bir süre sonra Priamus göründü. Ne o, yerde Tisbe'nin örtüsü vardı. Üstelik kan içindeydi. Bir kuşku kapladı delikanlının yüreğini. Ama Priamus aslanın yerdeki ayak izlerini görünce bu kuşku büyük bir üzüntüye, anlatılmaz bir yasa döndü. Hep kendinin yüzündendi. Daha önce gelip Tisbe'sini tehlikelere karşı koruyamamıştı. Örtüyü aldı eline. Seni ben öldürdüm dedi. Kılıcını çekti. Sonra dut ağacının yanına gitti. Sen de benim kanımı içeceksin şimdi dedi. Kılıcı bütün gücüyle göğsüne sapladı. Fışkıran kanlar ağaçtaki dutları kızıla boyadı. Aslandan korkup kaçan Tizbe sevgilisini bekletmemek için mezar başına döndü. Beyaz dut ağacını aradı, bulamadı. Bir kara dut ağacı vardı orada. Önce yanıldığını sandı ama gözleri yerde yatan Piramus'a ilişince bir anda neler olduğunu anladı. Sevgilisinin kollarına attı kendini. Uzun uzun dudaklarından öptü. "Ben geldim Piramus," diye bağırdı. "Ben geldim, bak ben Tizbe." Piramus bin güçlükle gözlerini açıp son bir kere baktı Tizbe'ye. Sonra ölüm geldi, göz kapaklarını kapadı. Tizbe kılıcı aldı eline. "Benim için öldürdün kendini," dedi. "Ama ben cesurum, benim de içim aşkla dolu. Ancak ölüm ayırabilirdi bizi. Oysa şimdi o birleştirecek." Üstünde daha Piramus'un kanı kurumamış olan kılıçla kendi kendini vurdu. Anneleriyle babaları da, tanrılar da acıdılar iki sevgiliye. Anneleriyle babaları ölülerini yakıp küllerini bir kaba koydular. Tanrılar da onların anısını sürdürmek için bütün ülkelerde karadut ağaçları yetiştirdiler. Orpheus ile Uridike. Orpheus'un Argonautlarla ilgisi yalnız 3. yüzyılda yaşamış bir Yunan şairi olan Rodoslu Apollonios'un şiirlerinde görülür. Öykünün geri kalan yanı iki Latin şairden, Vergilius ile Ovidus'tan alınmıştır. İlk musikiciler tanrılardı. Athena kendisi çalgı çalmazdı ama flütün yaratıcısıydı. Hermes de Ayra'yı yaratmış, Apollon'a vermişti. Apollon bu çalgıdan öyle güzel, öyle etkili ezgiler çıkarırdı ki Olimposlular kendilerinden geçerlerdi. Hermes kavalı saklamıştı kendine. O da sırası geldi miydi, küçücük çalgıdan coşturucu sesler çıkarmasını becerirdi. Pan da ağzına sazdan kavalını yerleştirince dinleyenler baharda bülbül şakıyor sanırlardı. Musalların sesleri ise dillere destandı. Bu ilk musikicileri çalgıda neredeyse tanrılarla boy ölçüşecek ölümlüler izledi. İşte o ölümlülerden belki de en önemlisi Orpheus'tu. Annesi musalardan Kaliope, babası da bir Tarikya prensi, Oigras olan Orpheus'un karşısına çıksa çıksa ancak bir ölümsüz çıkabilirdi. Çalma söyleme gücünün sınırı yoktu. Hiç kimse hiçbir şey karşı koyamazdı ona. Tarikya dağlarının durgun ormanlarında çalgısının peşinden sürüklüyor Orpheus. Bütün o ağaçları, yırtıcı hayvanları. Canlı cansız ne varsa arkasından giderdi Orpheus'un. Tepelerdeki ağaçları bile yerlerinden oynatabilirdi Orpheus. Irmakların akışını bile değiştirebilirdi. Orpheus, Eurydike ile evlenmeden önce ünlü Argonautlar seferine katılmıştı. İanos'un önderliğinde yapılan bu seferde denizciler arasında ne zaman bir kavga baş göstermişse, Orpheus çalgısını çalmış, gergin sinirleri yatıştırmıştır. Kürek çekenler ne zaman yorulmuşsa, yine Orpheus yetişmiştir imdada. Onun çalgısından çıkan ezgiler bitkin denizcileri ansızın güçlendirmiştir. Arkadaşlarını sirenlerden kurtaran da Orpheus olmuştur. Sirenlerin büyülü seslerini duyan denizciler, seslerin geldiği kayalıklara doğru kürek çekmeye başlamışlardı.